Değerli A9 izleyenleri, bugün yine sizlerle birlikte Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımızda birlikteyiz. Bugün yine Oktar Hocam ve Onur Hocamla beraber olacağız. Ayrı Zaman'dan, evrenin yoktan yaratılışından, evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Bugün neyle başlamak isteriz?
Ben tek hücreli canlılarla ilgili yapılan evrimcilerin yaptığı spekülasyonlardan birisiyle başlamak istiyorum. O da şu, endosimbiyozis diye bir teorem ortaya atıyorlar. Diyorlar ki işte, kloroplastla mitokondri kendi başına yaşayan canlılardı. Bunu çekirdeğe henüz zarla çevrili olmayan prokaryot bir hücre ve onların mesela dedikleri başka bir arkea bakteri, arkea diye tanımladıkları bir bakteri grubu var veya o yutarak eukaryot bir hücre, yani DNA'sının veya RNA'sının etrafı zarla çevrili bir hücreye dönüştü. Daha sonra da çok hücreli canlılık onlardan evrimleşti diye böyle bir iddia ortaya atıyorlar. Bunu ortaya atarlarken de mesela çeşitli benzerlikleri kullanmaya çalışıyorlar. Mesela diyorlar ki prokaryot bakterilerin hücre zarında işte fosfat var, ökaryotta da var. Onda lipid 2 mol var, bunda 1 mol mesela lipid var. Dolayısıyla ikisi birbirine benziyor. O zaman o ondan hani evrimleşmiştir. Klasik benzerliklerin kullanılarak iki bakteri arasında veya morfolojisine bakılarak o ondan evrimleşmiştir gibi bir iddia ortaya atmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de yeni böyle bir makalede gördüm. Yani yine Scientific American dergisinin bu ayki sayısında yayınlanmış bir makale. Yani Ocak 2013 sayısında yayınlanmış bir makalede. Yani arkebakteri diye bir bakteri türünü ortaya çıkartıyorlar. Bu arkebakteriler ne bilindik bir prokaryot, ne bilindik bakteri, ne de bir ökaryot bakteri değil. Bambaşka bir grup olarak tanımlamaya çalışıyorlar ve evrim skalasında, evrim çizelgesinde ilerleyerek günümüz bakterilerine evrildiğini iddia ediyorlar. Halbuki bu yanlış. Neden? Çünkü biz ilk canlının zaten fosilini biliyoruz. Daha eski canlı fosili yok. Yani daha eskisinde yaşamış bir canlıya ait herhangi bir kalıntı elimizde yok. En eski fosiller 3.5 ve 3.8 milyar yıllarına ait olan siyanobakteriler. Prokaryot bakteri bunlar. Ve bunlar kendi enerjilerini kendisi üretiyorlar. Günümüzde de aynı şekilde yaşıyorlar. Ve gerekli olan bütün işlevlerini fotosentez, protein sentezi, dışarıdan gelen büyük moleküllerin parçalanması, metabolizma, anabolizma ve katabolizma, parçalama ve sentezleme, bütün yaşam fonksiyonlarının hepsini yerine getiriyorlar. Binlerce farklı protein üretebiliyorlar. Yine binin üzerinde farklı genleri var. Yani başından beri ilk karşımıza çıkan tablo bizim dünyadaki hayatın tamamını çok iyi bilen ve dünyada yaşayacak olan diğer bütün canlılara zemin hazırlayacak olan bütün enzimler üzerinde var prokaryot, ilk karşılaştığımız siyanobakterinin. Şimdi o bakterinin ben bir kesitini göstermek istiyorum ekranda. Karşımızda bir burada görmüş olduğunuz bir siyanobakterinin yandan kesiti var. Şimdi bu arkadaşların iddiası şu hücre zarının bakın çok katmanlı, çok yani üst üste gelmiş birçok hücre zarının katmanlanmasıyla en dışta da bir kalın bir böyle hücre duvarıyla hücre zırh gibi sarılmış vaziyette. Şimdi bunun içerisinde fazla hücre organeli yok. Fakat kalıtım materyali var. Tek bir kromozom, çevresel bir DNA var. Ve bu DNA'nın üzerindeki genler insanoğlunun ulaşamadığı bir teknolojiye ait bilgiyi içeriyor. Bu siyanobakteriler hücre zarının içerisine gömülü olan onlarca farklı fotosentez proteininin koordinasyonlu çalışması sonucunda fotosentez yapabiliyor. Bunu yaparken de oksijeni kullanıyor. Bazen geceleyin de güneş ışığı olmadığı için fotosentez enzimlerinin hepsini kapatıyor. Hücrenin içerisinde oksijen girişiyle ilgili olan oksijen kapılarının tamamını kapatıyor. Var olanını da dışarı atıyor ve içerisinde oksijensiz bir ortam oluşturuyor.
Maşallah.
Vakum gibi bir şey, yani oksijen ne varsa dışarı atıyor. Ondan sonra içerisindeki bütün bu yapılar ne yapıyor bu sefer? Azotu fikse ediyor. Nitrojenaz diye bir enzim var. Onda azotu fikse etmeye başlıyor. Ve bütün bitkilerin ve diğer canlıların ihtiyaç duyduğu proteinin temel elementlerinden birisi olan azot bu işlem sayesinde canlıların hizmetine sunulmuş oluyor. Şimdi bu gördüğümüz fotoğraf bir siyanobakteri ait. Yani rastgele bir canlı değil, bir arkebakteri değil. Arkebakteri iddia edenlerin olduğu gibi veya bir ökaryot de değil, ökaryot canlı da değil. Şu an baktığımız fotoğraf yaklaşık 4 milyar ötesine bakıyoruz. Ve bütün kompartımanlar üzerinde eksiksiz bir şekilde var. Şimdi fotosentez dediğim konu çok ileri aşamada bir konu. Ve bugün ancak açıklanması için şöyle söylüyorlar, kuantum mekaniğini kullanarak oradaki elementler ancak gerekli olan enerjiyi absorbe edebiliyor. Ancak gerekli olan oksijeni elinde tutabiliyor. Çünkü böyle oksijen şey gibi, sıcak bir kor gibi elinizde tutamıyorsunuz, yakar sizi. Bir maşa lazım onu tutmak için. O maşa da zamanla o kordan etkilenip eriyebilir. Yani çünkü oksijen çok aktif bir madde. Bir kere fotosentez yapan her canlının en büyük riski kendisine. Evet. Çünkü gelen ışık hasar veriyor ışık tutma sistemine. Ve o serbest hale kalan oksijen, suyla oksijen ayrılıyor. Suyun içindeki oksijen ayrılıyor. Oksijen herhangi bir yere gidip zarar verebilir. Çok tehlikeli bir madde. Oksitlenme olur. Onun için hani vücudumuzda antioksidan kullanılır, yani tavsiye edilir. Çünkü zararlı bileşikler oluşturabiliyor oksijen tek başına kaldığı zaman. Şimdi fotosentezle ilgili hızlı bir video göstereyim ben. Burada moleküler aşamada neler olup bitiyor hücre zarında görelim. Şimdi bakın, bu hücre zarındaki proteinleri görüyoruz tek tek. Bunlar hücre zarındaki proteinler. Her birinin bir adı var. Fotosistem 1, 2 ve en sonunda ATP sintaz motoru geliyor karşımıza. Şimdi şu sistem ne biliyor musunuz? Dünyada canlılığın olması için gerekli en temel sistem. Mesela bu sistemde ATP sintaz motorunda şuradaki bir tane proteini çıkardığımız zaman dünyada hiçbir canlı yaşayamıyor. Neden? Çünkü bu fotosentez olmazsa hayvanlar olamıyor çünkü. Ve birçok canlı gıda üretemiyor, gıdasını alamıyor, ölmüş oluyor dolayısıyla. Evet, bu da bakın enerji olarak temsil edilen foton. Foton görüntülenip de fotoğrafı çekilmiş bir madde değil foton. Enerji ama ne olduğu hani belli değil. Maddi olarak nasıl bir şekli var, nasıl bir şemali var. Hani fotoğrafı çekilip de bize gösterilmiş bir şey değil. Sadece varlığını, etkisini anlıyoruz. Burada bir enerji var, etki uyandırıyor. Ne yapıyor bunu diyor? İşte güneşten gelen fotonlar yapıyor diye mesela söylüyorlar. Ama kimse bunun fotoğrafını çekebilmiş değil. Sadece etkisinden ne işe yaradığını çözebiliyoruz. Burada da enerji olarak üretiliyor. Bakın. Şimdi bu da çok özel. İşte bu bilim adamlarının anlayamadığı noktalardan birisi. Hücre zarındaki klorofil isimli şu moleküller fotonu yakalayıp onun içindeki enerjiyi absorbe ediyor ve kullanıyor. Ve suyu kullanıyor. Ve dediğim gibi o dediğimki oksijen. Bakın çeşitli organlar var. Şimdi bu milimetrenin binlerce kez küçüklüğünde, binlerce kez küçülttüğümüzde milimetreyi, bir milimetreyi bu kompartmana ulaşıyoruz. Bunun adı kloroplast. Bunun içerisinde de az önce görmüş olduğumuz bakın. Tabii bunu şöyle düşünün. Şu az önceki hücre büyüklüğü tamamen bir kloroplast kadar zaten. Evet. Şu da onun hücre zarı, onun arasındaki proteinler. Şimdi geldik. Işık dışarıdan geliyor. Gelen ışık, bakın bu güneşle ısıtma panelleri olur. Orada nasıl ışığı yakalar o sistem? Bunun benzeri olarak. Bakın şu fotosistem 2 isimli onlarca farklı proteinin bir araya gelmesiyle oluşmuş sistem ışığı yakalıyor. Ve bu bunların hepsi teorem. Yakalanan ışıktaki enerji titreşim olarak iletilerek en sonunda merkezdeki mangan kümesi deniliyor şuna. İletiliyor. Şimdi bu enerjiyle birlikte ne oluyor biliyor musunuz? Bir tane iyon, bir elektron yani şu alttaki bu taşıyıcı bir protein. Bunun belli bir kuralı var. 4 tane olursa taşıyabiliyor. Ona yükleniyor. Buna da plastik iyonun QB. Yukarıda da su molekülleri bakın ayrıştırılıyor. Bu hidrojen iyonları var ve oksijen iyonları var. Oksijen serbest hale geliyor. Bakın 4 tane gördünüz mü? 2 elektron, 2 proton aldı. Devam etti yolculuğuna. Şimdi çok da ayrıntıya girmeden şu sistemi ben sadece hani moleküler seviyede cereyan eden suyun parçalanması ve ışığın absorbasyonuyla gerekli enerjinin sağlandığı çok çok ciddi bir moleküler sistem var burada. Evet. Kısaca çok ayrıntıya girmeyeyim yani. Evet. Ve bunlar nerede oluyor? Bakın bir daha göstereyim. Şurada oluyor işte. Bu hücrenin zarlarında oluyor. Şimdi iddia edilen şeyde basit bir bakteri ihtiyacı var. Yani nispi olarak her şeyin çok az basitinin olduğu, DNA'sı az diyor. İşte DNA'yı kopyalayan enzimler çok basitti diyor. RNA'yı yapan enzimler çok basitti diyor. Hücre zarı çok basitti diyor. Yani neye göre basit dediği belli değil. O basit olmasını istediği için basit diyor. Ama bütün kompartımana baktığında bütün enzimler bugün yaşayan günümüzdeki siyanobakteride de var. Diğer fotosentetik bakterilerde de var. Diğer azot bakterilerinde de var. Ve bunlar milyarlarca yıldır evrimcilerin söylediği arke bakterilerin zamanında da yaşayan ve hiç de basit olmayan, gayet kompleks olan ve evrimin istediği tarihi bize hiçbir zaman sunmayan. Çünkü bütün komplekslik ilk başta bütün bakterilerin hepsi milyarlarca yıl önce bir anda var oluyor ve hiçbir zaman bir özellik sonradan eklenmiyor. Ya yaşam için her bilgi üstünde var. Hazır yani sonradan bir bilgi eklen. Ne demek bu? Hazır demek. Hazır nasıl oluyor? Allah'ın yaratmasıdır bu. Başka bir şey olamaz.
Bir de mesela ne beklenir? Yani taş, toprak ve sudan balçık bir çamur şeyden bahsediliyor. Çok ilkel bir durumdan bahsediliyor ama çok büyük bir komplekslikten bahsediliyor. Yani her şeyin basit olması beklenir. Zaten içini incelediğimizde bunun değil mi? Her şeyin bu kadar bir bilinçin orada olmaması gerekir. Evet. Ama orada üstün bir akıl, üstün bir bilinç görüyoruz. Ve bunun sonucunda bütün dünyadaki besin kaynağı sadece buradan kaynaklanıyor. Oksijen kaynağı gene buradan kaynaklanıyor. Yani bütün canlılığın temel ihtiyacı olan olmazsa olmaz bütün her şey buradan kaynaklanıyor. Sadece bu mu oluyor? Yok. Bu canlıların, bu bakterinin ve bitkilerin oksijeni çeviriyor. Karbondioksidi alıyor. Canlıların tükettiği, değil mi? Oksijeninin karbondioksit veriyor dışarıya ve bunun sonucunda dünyadaki %21 oranı tamamen ortadan kalkması gerekirken bu canlılar vasıtasıyla ne oluyor? Bunlar o şeyi alıyor. Bu sistemler olmasa hiçbir canlılık diye bir şey söz konusu olmuyor. Ve bitkilere baktığımızda hiçbir zaman tek bir şey de yok yani. Mesela bitkiler sadece bunu mu yapıyor? Süper akıl gösteriyor. Mesela beyni bile yok dediğimiz bu canlılar, değil mi? Hiçbir şey ortaya koyamaz dediğimiz bu canlıların diğer özelliklerine bakıyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim bu konuyu geçtikten sonra. İnanılmaz bir akıl ve şuur ortaya koyuyorlar. Bu aklın ve şuurun beyni bile olmayan bu canlılarda olması tabii ki bu canlılara ait özellikler olmadığını, bunu yaratan üstün bir akıl olduğunu, bunun da Yüce Rabbimiz Allah olduğunu bize gösteriyor inşallah.
Şimdi bu 3.8 milyar yıllık bir teknolojiden bahsettik biz. Evet. 3.8 milyar yıl önce eksiksiz olarak var. Bakın ben şimdi size 3.5 milyar yıllık bir siyanobakteri göstereceğim. Bu normal biyoloji kitaplarında olan bilinen bir gerçek, bilimsel bir gerçek. 3.5 milyar yıllık.
Efendim? Campbell Biology kitabından.
Evet, Campbell and Rees Biology kitabından. Yani bilinen fosil. Bakın burada fosil var. Bakterinin fosili bir kere kalıyor. Birincisi bu. Hani diyorlar ya yumuşak dokuların, bakterinin fosili bile var. Bırakın yumuşak dokuyu, bakterinin fosili var. Ne kadarlık? 3.5 milyar yıllık. Bu da günümüzdeki Leptolingia bakterisi. Bir fark var mı arada? Yok. Yok. Ne kadar yıl? 3.5 milyar yıl. 3.5 milyar yıl önce ilk siyanobakteri, 3.8 milyar yıl önce hatta, ilk siyanobakteri fotosentez yapabilen, yani biraz önce gördüğümüz hassas sistemlerle birdenbire eksiksiz olarak meydana geliyor. Yani yaratılıyor. Evet. Zaten öyle bir sistemin eksik olması mümkün değil. Yani o kadar hassas bir sistemden bahsettik ki yani böyle bu anlaşılmamış olabilir. Elektronu taşıyor, elektron. Aynen. Yani atom da değil bakın. Atomdan bugün bilim adamlarına biz desek ki siz atomlardan elektronu alın, onu başka bir şeye nakledin yani. Bunu yapın. Teknolojiyle yapılamıyor. CERN'deki şeyde en fazla çarpıştırabiliyorlar parçacıkları. En fazla yapılabildiği bu. Yani o kadar hassas bir sistem ki proteinler yapıyor üstelik bunu. Yani elektronu tutacak zaten bir mekanizma yok. Bulamazsın sen. Neyle tutacaksın? Cımbızla tutsan, cımbızın atomları var. Atomlar elektronu tutamazlar. Onu böyle özel Allah taşıyacak bir sistem yaratmış. Helal. Ve o taşıma sırasında enerji elde ediliyor bundan. Yani onun yer değiştirmesinden enerji elde ediliyor. Bu aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir hassas sistem. Bakın 3.8 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten aksi de olamıyor. Yani yavaş yavaş böyle bir sistemin hiçbir şekilde mantıken olması mümkün değil zaten. Bilimsel olarak da mantıken de. Bir protein geldi, yanına bir protein daha geldi. Olmuyor ki. Tabii. O proteinler tek başına hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Tabii. Zaten bilim adamları da söylüyorlar bunu değil mi? Yani indirgenemez kompleks sistemler bunlar. Mesela Ali Demirsoy'un öyle açıklamaları var. Evet. Değil mi? Tek tek o parçaların onda bulunması hiçbir şey ifade etmez diyor. Birdenbire eksiksiz olarak olmak zorundadır diyor. Yani indirgenemez kompleksi anlatıyor. Darwin de bunu söylüyor. Kompleks organların diyor aşama aşama oluşmasının mümkün olmadığı gösterilirse diyor teorim yıkılmış olacaktır diyor. Evet, işte zaten onu gösteriyor. Ya bütün sistemler bu şekilde. Ben de mesela bir tane bir örnek vereyim. Bu da ATP sintez denen motor. Ya bunlar bakterilerdeki ve canlı hücrelerindeki çok kompleks sistemler. Ama sistemlerden bir tanesi. Yani bir canlı hücresinde ATP sentez var ama ATP sentezin yanında mitokondrideki yapılar, organeller, DNA protein sentezini yapan enzimler, yürüyen proteinler, daha neler var yani? Böyle hücrenin yapısını meydana getiren yapısal proteinler, structural proteinler. Bakın ATP sentez nasıl işliyor? Burada enerji organelli gösteriyor. Mitokondri. Bu enerji organeli. Bunun bakteriyle hiçbir alakası yok. Gördüğünüz gibi. Sadece ne diyorlar? Çift katlı zarı varmış. Bakteride çift katlı zarı var. Al sana şey gibi. Yani uçağın tekerleği var. Bisikletin de tekerleği var. O zaman uçak bisikletten evrilmişti gibi bir mantıksız bir saçmalama yani böyle.
Aynı bakteri bugün yaşıyor da yani. Tabii. Bunu benzetirlerken mitokondri onun içine girdi de yaşamaya devam etti. Bir gerek yok. İki zaten aynı bakteri yaşıyor aynı şekilde.
Tabii. Bunun zaten proteinlerin ana DNA yapıyor. Yani bir hücre kendisinin sahip olmadığı bir organelin bilgisini DNA'sında barındıramaz ki. Yani evrimin kendi mantıksızlığı içinde evrim çökertiliyor zaten. Yani eğer öyle olduğunu iddia ediyorsa, yani bakteri yuttu da o mitokondriye dönüştü diyor, kloroplasta dönüştü diyor. Peki ana DNA nasıl daha yutmadığı bir bakteriyi organele çevirecek, %90'ını sağlayacak proteinlerin bilgisini DNA'sında barındırıyor? Mantıksızlığa bakın. Veya yuttuysa hemen parçalar onu sindirir. Doğru hakikaten. Fagositoz diye bir işlem var. Bir hücre bir hücreyi yutabiliyor. Ne yapıyor? Anında metabolize ediyor onu. Tabii. Metabolize edecek enzimlere sahip. Bu sefer de diyorlar ki hayır enzimlere sahip değildi. O zaman açlıktan ölür bakteri. Evet. Yani hiçbir şekilde tutarı yok. Mantıksız yani.
Zaten evet. İddia ettikleri mesela bundan 3,5 milyar yıl önce tesadüfen oluşan bu bakterilerden bahsediyor ve bunun yaptığı fotosentezden bahsediyor. O fotosentezi sen bugün bütün bilim adamları bir araya gelerek fotosentez yapan laboratuvar ortamında bilinçli müdahaleyle yapamıyorsun. Yani ilkel bir ortam, ortada beyin bile yok. O bakteriler ilk oluştu diyor ya. Yani canlılık daha oluşmadan önce bu bakteriler ilk başta oluştu. Sonra o gelişimlerle şu andaki insana ulaştı diyor. Zaten sen bunu yapamıyorsan o onu nasıl yapsın? Yani sen bilinçli, şuurlu, akıllı bir varlık olarak bunu yapamıyorsan.
Tamam, bunu şimdi Ali Demirsoy'a soruyoruz.
Soralım.
Ey Ali Demirsoy diyoruz. Fotosentez nedir? Ali Demirsoy diyor ki bakın kitabında. Fotosentez oldukça karmaşık bir olaydır. Ve bir hücrenin içerisindeki organelde ortaya çıkması olanaksız görülmektedir. Çünkü, devam ediyor, neden olduğunu açıklıyor şimdi, tamam mı? Neden imkansız, yani evrimleşebileceğinin imkansızlığını anlatıyor şimdi. Çünkü tüm kademelerin birden oluşması olanaksız, tek tek ortaya çıkması da anlamsızdır. Yani tüm kademelerin birden oluşması olanaksız derken, evrimle, yani tesadüfen ortaya. Birden ortaya çıkması. Yoksa birdenbire ortaya çıkıyor tabii işte. O birdenbire yaratılışı gösteriyor zaten. Ama evrime göre diyor birdenbire ortaya çıktı iddia edemeyiz diyor. Bu zaten evrim olmaz diyor. Evet. Tek tek ortaya çıkması anlamsızdır. Teşekkür ediyoruz Ali Demirsoy. Buraya desene bir parantez içinde demek ki evrim yoktur, yaratılmıştır. Evet. Yani demesi gerekiyor. Zaten diyor yani bu cümle o anlama geliyor. Tabii. Çok iyi biliyor Ali Demirsoy evrim olmadığını. Zaten arkadaşı da diyor ona. Ali diyor sen hakikaten bu evrime inanıyor musun diyor.
Arkadaşlar ki hocası onu.
Tabii kitap yazmış olan bir evrimci arkadaşı da. Adama kitap yazmış. Ali diyor sen hakikaten bu evrime inanıyor musun diyor. İnanmıyor tabii yani inansa zaten bu cümleyi yazmaz. Neyse şimdi devam edelim. Bakın bu ATP sentez motoru doğadaki en küçük motorlar bunlar. Nasıl mükemmel işliyor inşallah. Onu hep birlikte görelim şimdi. Bakın hücre zarına bağlı mükemmel bir motor. Binlerce tur atıyor dakikada. 6000 tura yakın tur atıyor. Ve enerji elde ediliyor. Hidrojen iyonları var. Hidrojen iyonu demek elektronu olmayan sadece proton taşıyan iyonlar var burada dışarıda. Onların bakın bir şeyi var, yoğunluğu var. Hücrenin dışında ve içerisine göre bir yoğunluk var. Konsantrasyonun daha yoğun olduğundan tabii daha az yoğun olduğu bölgeye akma eğiliminde oluyor. Bu bir kimyasal kuraldır. Yoğun olan, konsantrasyonu yoğun olan bir bölgeden moleküller veya atomlar daha az yoğun olduğu tarafa doğru akma eğilimindedirler. Burada da adenozin difosfat denen özel moleküller var. Niye adenozin difosfat? Çünkü enerji başka molekülle taşınamıyor. Allah özel bir molekülle o enerjiyi barındıracak bir molekül yaratmış. İnşallah. Bunun hücrenin bilmesi imkan var mı? Yok. En baştan itibaren de bu molekülün olduğunu görüyoruz. Yani enerji serbest halde olduğu zaman kullanılamaz oluyor. Mesela güneş enerjisi serbest bir enerjidir değil mi? Serbest enerji güneş ışını her şeyi tahrip eder. Siz molekülleri, bütün proteinleri, hücreyi oluşturan organelleri doğaya koyun güneşin altına. Hepsi parçalanıyor güneş ışığıyla. Evet. Serbest enerji çünkü tahrip edicidir. Kontrolsüz enerji. Kontrolsüz güç güç değildir. Evet. Çok önemli bir kural bu. Yani bunu kimyaya da uygulayabiliriz. Kontrollü olması gerekiyor. O da o moleküllerde saklanmasıyla gerçekleşebiliyor. Allah mükemmel bir sistem yaratmış. O kadar hassas ki bir molekül hücredeki reaksiyonlara enerji sağlayacak ama tahrip etmeyecek kadar enerji saklayabiliyor. Müthiş bir şey bu. Maşallah. Şimdi devam edelim. Bakın geliyor. Bu zarlar arası bölgede üzerine yerleşiyor. Bu iyonlar. Evet. Yeterli olduğunda bakın aşağıya doğru geçiyor. Bu motoru da döndürüyor bu sırada. Motor dediğimizde proteinlerden oluşuyor. Bakın çok özel protein parçaları var bunun. Çok sayıda proteinden oluşuyor. Her birinin özel bir yapımı var. Yani amino asit dizimi çok farklı. Ama bunların hepsi bir araya getirilmiş böyle. Özellikle doğru yerde doğru zamanda olması gerekiyor ki bu motor çalışabilsin. Ve buradaki bu proton akımından ve motorun çalışmasından enerji elde ediliyor. Yani ATP molekülleri. Biraz önce gördük iki tane fosfat bağlı olan moleküle. Enerji geldiği zaman üçüncü fosfat bağlanıyor. Hangi enerjiyle? Bu elde edilen enerjiyle. Çok acayip bir şey. Enerjiyi havada yakalıyor molekül ve saklıyor. Görevi onu saklamak. Ne yapıyor ama? Gidiyor bunu kullanılacak yerde. Mesela bir enzim reaksiyonu var. Bir yerde enzim çalışacak enerjiye ihtiyacı var. Diyelim ki peptidil transferaz enzimi. Enerji gerektiren bir reaksiyon yapıyor. Ne yapıyor? Amino asitleri alıyor birbirine, peptit bağlarıyla bağlıyor, özel bir bağ. Su çıkaran bir reaksiyon bu. Enerjiye ihtiyaç var. O enzim, o enerjiyi kullanıyor ATP'deki enerjiyi. Müthiş bir şey bu yani bu sistem.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Evet. Bakın orada protonlar aşağıya doğru akıyor tabii. Akarken bakın çok özel olarak üzerine yerleşiyor motorun. Ondan sonra özel bir kanaldan protonun geçeceği kadar bir kanaldan aşağı çıkarken o sırada enerji elde ediliyor. O enerji de hemen yakalanıp bu moleküllerde depolanıyor.
Şimdi mesela orada kanallar var. CERN'de de mesela kanal var değil mi? Büyük Hadron çarpıştırıcısında orada da elektronları birbirinden gönderip orada çarpıştırıyorlar. Şimdi buradaki kanalların hassasını oradan anlasınlar izleyicilerimiz. Proton kanalın içeri, yani sanki misketi yuvarlamışsın gidiyormuş gibi gidiyor diye gösteriyor. Ama bu bir tane elementin bir protonu. Artı yüklü bir parçacık. Bunu öyle bir kanal dizayn etmen gerekiyor ki ya her an bir proton artı yüklü olduğu için bir elektrona ihtiyaç duyar ve eksi değerlikli başka bir elementle hemen bağ yapar. Bu kimyanın bir kuralı. Onu yapmadan öyle atomun içerisinden ATP sintazdaki o proteinlerin işte yani DNA'daki şifresi, 3 boyutlu hale katlanması, sonra o 3 boyutlu hallerin mesela Legoları düşünelim, sınırsız kombinasyona birbirine birleşebilir. Hepsinin tam uyumlu bir şekilde birleşip ATP sintaz motorunu sıfırdan inşa etmesi, hücrenin zarında tam istenilen yere oturtması ve ondan sonra da o protonların oradan belli bir ahenkte geçmesi, evet. Ve bunların hepsi çok hızlı bir şekilde tahrip olur. Ve ondan dolayı da ATP sintazdaki proteinlerin hepsi sık yedek parça değiştirmesi gerekir. Hangi parçanın aşındığını bilip ona göre yerine böyle takıp değiştirmesi, yani subhanallah, Allah yapar, Allah yaratır. Maşallah. Başka kuvvet, kudret bunu yapamaz dedirtiyor insan.
Tabii. Şimdi bakın, hep birlikte düşünelim. Bu motor, yani bu parçalar ne hangi amaçla bir araya getirilmiş olabilir? Şimdi bir kere protonu yaratan bir aklın varlığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. O protonun öyle bir sistem olacak ki proteinlerden meydana gelecek bu. O protonları yoğun olduğu yerden daha az yoğun olduğu yere taşırken bu yaptığı işte rotasyon hareketi yapıyor, dönme hareketi yapıyor burada. Bir sistem var burada.
Evet.
Bir enerji meydana getirecek bu. Bu enerjiyi de çok kontrollü bir şekilde özel depolayacak moleküller olması gerekiyor. Ya yani bunların hepsi iç içe geçmiş mükemmel sistemler. Bir amaç için yani o, evet. Yani dünya bu elektron mikroskopla bile görülemeyen motor bu. Ya yani bir motor ne kadar ufaksa teknolojisi o kadar yüksektir. Mesela yani şöyle düşünelim, bilgisayar olarak düşünelim. Büyük bilgisayar vardır ama aynı performansı gösteren daha küçüğü vardır. Teknoloji artar. Daha küçülttüğünüz zaman teknoloji daha da yükselir. Daha küçük daha yükselir. Gözle görülmez bir sistem motor meydana getirirseniz siz o en yüksek teknolojiye sahiptir. Hem mükemmel çalışıyor hem de gözle görmenin imkanı yok. Elektron mikroskopla bile göremediğiniz proteinlerden oluşan bir sistem. Enerjiyi çok kontrollü bir şekilde moleküllere depoluyor. Yani mükemmel bir amacı var ve o fonksiyonu yerine getiriyorsa bu tasarım çok üstün bir aklın varlığını ispatlar. İşte bilim böyle işler.
Evet.
Hani diyorlar ya bilim neden sorusuna cevap aramaz. Onu din nasıl sorusunu sorar? Neden? Öyle değil. Bilimsel deliller bizi eğer doğanın yaratıldığına götürüyorsa, bu gerçek ortaya çıkıyorsa ki öyle hemen yani bunu çocuk bile anlar.
Tabii.
Böyle bir sistem, böyle bir motor yani gözle görülmeyecek kadar mükemmel bir sistem işliyor. Çok kontrollü enerji elde ediyor. E tabii ki bunu yapan aklı sorarsın hemen yani nasıl oldu bu dersin. Adam ona cevap veriyor zaten.
Tabii.
Cevap vermemezlik etmiyor. Ona diyor ki tesadüf yaptı bunu diyor. Evet. Ama seni haşa Allah yarattı demekten yasaklıyor sana. Yok diyor onu bilimin konusunun dışında diyor. Ama tesadüf yarattı derken, doğal seleksiyon, mutasyon yarattı derken veya doğa yarattı derken buna
evet.
Ona kısıtlama yok. Ama sen doğrusunu söylediğin zaman sen söyleyemezsin diyor. Allah yarattı diyemezsin diyor. E sen tesadüf yarattı diyorsun. Bir şey ya tesadüfendir ya değildir. Bakıyoruz tabii ki tesadüfen değil yani
tabii.
Bu. Bir müdahale var. Müdahale varsa o müdahalenin sahibi olan Allah var.
Tabii.
Allah'ın yarattığına götürüyor. O zaman sen tesadüf deme hakkına sahipsen o zaman doğrusunu söyleme hakkına her zaman sahip olunuyor zaten.
Tabii. İtiraf var evrimcilerin. Zaten bunu görüyorlar. Bu kadar yani tamam daha önce Darwin zamanında, Darwin'den sonra tamam bir ideoloji olarak da bir yere sarıldılar. Ama artık gerçekler çok açık bir şekilde ortaya çıkınca bilimsel veriler artık bunlardan yani o akıl ve mantığın da etkisiyle artık bunlardan vazgeçiyorlar. Bakın Sir Fred Hoyle bunlardan biri evrim teorisini savunan değil mi? Uzun sürede sabit evren şeyini savunan ve birçok konuda evrimle ilgili fikri olan bir bilim adamı diyor ki bu şey için. Rubik küpünü uzaktan tanıyan bir kimse bile kübün yüzeylerini rastgele oynatan bir körün çözüm elde edemeyeceğini kabul edecektir. Şimdi sırası bozulmuş Rubik kübü 1050 kör insanın bulunduğunu, elinde bulunduğunu ve hepsinin aynı anda çözülmüş şekle ulaşmaları olasılığını hayal etmeye çalışsın. Artık hayatın bağlı olduğu birçok polimerden sadece bir tanesinin rastgele yer değiştirmesi fırsatına sahipsiniz. Eğer o 1050 kör bunu aynı anda, bu Rubik küpünü aynı anda mükemmel bir şekle getirdiği zaman. Bu kadar o imkansızlıktan bahsediyor. Sadece biyopolimerlerin değil, aynı zamanda programlanmış bir hücrenin çalışması da ilkel organik çorbada rastgele oluşamazdı. Hayat açıkçası kozmik bir fenomen.
Aslında bu örnek de tam açıklamıyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi evrimcilere bunu söylediğin zaman diyor ki bakın, şöyle iddiaları oluyor. Mesela işte proteinin oluşmasını siz olasılık hesaplarıyla ortaya koyduğunuz zaman işte 10 üzeri 950'de
bir ihtimal dedikleri.
İhtimal, öyle bir ihtimal yok aslında.
Yok.
Yani adamlar şöyle diyorlar o zaman. Ya çok zayıf bir ihtimal ama olabilir. Zaten o ihtimal olduğu için sen şimdi konuşuyorsun.
Tabii.
Böyle abuk sabuk mantık kısır döngüsüne giriyor. Öyle değil. İmkansız. Proteinin tesadüfen olması imkansız. Çünkü mutlaka proteinler sentezleyebiliyor proteini.
Evet.
Mutlaka DNA olması gerekiyor. DNA protein olmadan olmuyor. Protein DNA'sız olamıyor. Mutlaka diğer organeller de gerek, enerji
aynı
gerekiyor.
Aynı yerde
yani olması. Yani enzimlerin olması da yeterli olmuyor. Enzimler enerjiyi kullanıyor. Protein sentezinde enerji gerekiyor. Biraz önce gördüğümüz ATP sentezi de mutlaka gerekiyor.
Evet.
ATP sentezinin olması için mitokondrinin kendisi gerekiyor çünkü. Orada çok sayıda enzim var. Yani mitokondride enerji elde ediliyor ama öyle tek bir şekilde
tabii,
değil. Orada tabii reaksiyonlar var. Tabii. Elektronları böyle birbirinden aktaran enzimler, enzim sistemleri orada enerji elde ediliyor. Muhteşem bir sistem çalışıyor orada. O da yetmiyor.
Tabii.
Hücrenin bu sistemlerin doğadaki ortamdan izole bambaşka bir kimyasal ortamda olması gerekiyor. İyon konsantrasyonu değil mi? Tuz oranı.
Tabii.
Hepsi belli bir oranda olacak. Bu kapalı bir hücrenin ortamı oluyor. Canlı hücresinin ortamında olabiliyor bu ancak.
Evet.
Yani net bir canlı hücresi gerekiyor. Bakın imkansız. Düşük ihtimal falan filan değil böyle. Astronomik ihtimal. Öyle bir şey yok. İmkansız. Bitti. Yani
evet.
Bunun artık ikinci bir açıklaması yok. İmkansız, tesadüfen olması imkansız. Demek ki yaratılmış. Böyle hani felsefi de diyorlar ya, modus tollendi ponens. İşte bir ihtimal yoksa öbürü doğrudur. Kardeşim ya tesadüfendir ya değildir. Tesadüfen değil. Çok açık bir şekilde. Olamaz
evet,
tesadüfen işte. Zaten. Kaldı ki tesadüf de yok onların
yok,
anladığı
tabii.
Anlamda. Her
tabii.
Şey bir kader üzere yaratılıyor. Ama öyle olduğunu bile etsek Allah'ın yaratmasıyla olduğu çok açık.
Tabii.
Hep bakın birdenbire eksiksiz çıkan sistemlerden bahsediyoruz. Aksi de olamıyor inşallah.
Tabii, tabii.
Yaratılış, Allah'ın yaratması.
Tabii. Bak, Sörfiyonu devam ediyor. Diyor ki başka şey. Muhtemelen amino asitlerden ve diğer basit organik kimyasallardan oluşan kahverengimsi bir çamurdan başka bir şey bulamayacaksınız. Her şeyi koysanız bile diyor. O dönem bir.
Tabii.
Bu iddiadan bu kadar emin nasıl olabilirim? Eğer tam tersi olacak olsaydı diyor. Bu deney şimdiye kadar çoktan yapılmış olurdu. ve eğer yapılsaydı dünya çapında çok iyi bilinip ünlü olurdu. Bunun maliyeti ise Ay'a bir adam yerleştirmeyle karşılaştırıldığında çok önemsiz kalır. Yani çok basit bir şekilde bunu ulaşabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapılabilirlerdi eğer böyle bir şey olsaydı. Yani bu asla bu şekilde hiçbir şey yapılamaz diye, bunu asla üretilemez diye zaten ortaya koyuyorlar.
Kaç yılda
koyuyorlar.
Yapıyor bu açıklamayı Fred Hoyle? Var mı tarih?
Yok tarih.
Ya bu açıklamayı 80'li yıllarda yapıyorlar. Mehdiyet döneminde evet. Maşallah. Fred Hoyle 30 yıl sabit evren teorisini savunuyor. Evet. Ateist yani böyle koyu ateist ama ciddi materyalist yani bilime karşı müthiş direniyor. Sonra 80'li yıllarda bir şey oluyor. Hicri 1400'e girildikten sonra birer ikişer başlıyorlar itiraflara. Ya aslında tabii doğru. Anthony Filiuçuk 2004 yılında dünyanın en ateisti. 2004 yılı çok manidar. Hocamızın kitaplarının herkese gittiği dönem. Tabii. Ya dedi tesadüfen olamaz dedi. Evrim mevrim yok dedi. Ben dedi özür diliyorum dedi bütün ateistlerden. Bu ateist olmalarına kadar. Vesile olduğum için diye bütün dünya çapında özür diledi 2004 evet. yılında 85
vallahi
yaşında.
Vermiş, maşallah.
Aslında bu demin bahsettin ya okullarda hala anlatılmasıyla ilgili olarak yani bunu yavaş yavaş müfredattan kaldıran ülkeler de var. Amerika'da bununla ilgili haberler yayınlandı. Yani birçok eyalette Arizona, Kansas, Alabama, New Mexico çeşitli yerlerde müfredata en azından şu ibare eklendi. Tartışmalı bir teori olduğu.
Kanıtlanmadığı.
Evet, kanıtlanmamış olduğu henüz. Bu ibare, bu bile çok önemli bir aşama aslında. Ama tabii bu biraz da tepkiyle orantılı olarak yani bu konuda bir talep olması gerekiyor. Şimdi hocamız yıllardır bu anlatıyor. Okullarda tek taraflı bir eğitim olduğunu ve bunun sonuçlarını anlatıyor. Şimdi ama hocamızdan başka bu konunun üzerine giden biz olmadığını görüyoruz. Yani zaman zaman hocamızın görüşlerini dillendiren çeşitli insanlar çıkıyor. Ama bunun çok daha yoğun bir şekilde konuşulması durumunda, bu konuda çeşitli girişimler yapılması, ilgili yerlere yazılar yazılması, taleplerde bulunulması durumunda mutlaka bir sonuç alınacaktır. Yani bakıyoruz biz bugün, öğrenciler herhangi bir konu için bir araya geliyorlar, bir tepki koyuyorlar ortaya ve onunla ilgili bir gelişme sağlıyorlar. Yani eğer hakikaten de doğru bir tepki ise o, tabii. Doğru bir talepse yetkililer buna hemen cevap veriyorlar. Ve gereken neyse onu yapıyorlar. Çünkü o yönde bir istek olduğu görülüyor evet. Halkta veya ilgilisi kimse. Ama şimdi bu konuda aynı şekilde yani ailelerin mesela bunun çok iyi farkına varması lazım. Yani kendi çocuklarının genel gelişimine nasıl bir etkisi olduğunu, bu teorinin anlatılmasının, tek taraflı anlatılmasının. Buna dair onların da bir çabası, bir isteği, bir talebi olması lazım. Bu olduğunda mutlaka ki hükümet de buna gereken özeni, dikkati verecektir. Ve gerekli adımlar atılacaktır.
Bugün İzmir'de başlamış biliyorsun hocamız televizyonda söyledi. Bir belli grup veliler gelmişler evrim teorisinin geçersizliği ortadayken böyle bir şeyin olmaması için dilekçe yazmışlar.
Evet.
Çok önemli bir adım söylediğin gibi. Tabii. Mesela daha İngiltere'de biliyorsunuz derslere girmiyordu öğrenciler. Evrim teorisini evet. öğrettiği derslere profesör de bundan yakınıyordu. Adnan Hoca yüzünden bir Harun Yahya'nın eserleri yüzünden evet. hiçbir öğrenci evrime inanmıyor ve derslerime girmiyor diye.
Steve Jobs yazdı onu Guardian gazetesi.
Tabii bütün bu olay eğitimden kaynaklanıyor. İnsanlara bunun ulaşmasından kaynaklı. Bunu sadece hocamız yapıyor. Şimdi eğer biz bunu devlet eliyle de bunu yapabilirsek, yani devletimiz bunu yapabilirse Türkiye'nin önü çok açık. Ve dünyaya da lider olacak bir evet. Şeye ulaşacak Türkiye.
Tabii.
Sadece bu bilinci devletimizin yetkili insanların da anlaması ne kadar önemli olduğunu, terörün bütün dünyadaki terörü durduracağını, tabii. önce Türkiye'den başlamak üzere PKK terör örgütünü durduracağını, daha sonra da bütün dünyadaki o komünizm, değil mi, o vahşeti, kanı, her şeyi durduracağını kesin evet. emin olması gerekiyor.
Bir de Türkiye zaten demokratik bir ülke. Yani burada anlattığımız çözüm de demokratik bir çözüm. Yani hiçbir şekilde yasakçı, baskıcı bir çözüm değil. Zaten anlatılsın diyoruz. Hocamızın söylediği tabii. gibi 300 sayfa anlatılsın, 3 sayfa bize yeterli olur zaten diyoruz. Dolayısıyla ya burada karşı gelinebilecek bir teklif değil bu.
Tabii.
Hiçbir tezi olamaz bunu karşı gelmeden.
Yapılmadığı zaman şimdi karşı tarafta cahil bir insan olmuş oluyor. Bilmiyor mesela bu bilgiyi bilmiyor. O işte çok tehlikeli. Tabii. Yani o terörist oluyor değil mi? O çok böyle sapık çünkü karşındaki insanı insan olarak değil evrimin bir basamağındaki herhangi biyolojik bir varlık tabii, hayvan gibi
hayvan.
Görüyor.
Tabii.
Eğlenme diye zaten bir şey doğanın kanunu diyor. Yani zaten doğada bir diyalektik var diyor. Öyle kendi kendine işlemiyor. Güçlü olan her zaman hayatta kalır. Bu doğanın kanunu diyor. Ve ondan sonra ölüm, işte hastalanması, yaşlanması ve zor duruma düşmesi onun için artık elenmesi gereken bir durummuş gibi geliyor. Doğal geliyor. Tabii. Ve öldürüyor mesela. Bir teröristin terörist olurken bu eğitim veriliyor işte. Ondan sonra terörist olabiliyor. Normal insan vicdanı olan, değil mi? İyiliğe yatkındır zaten. İnsan hani vicdanı vardır normalde. O vicdanını tamamen ortadan kaldırıp o nefsin sınır tanımaz kötülüğünü ona hükümdar etmesinin eğitimi bu işte.
Evet.
Buradan geçiyor. Ve bakın öğretmediğiniz zaman karşı tarafta mesela işte sergilere gelip oradan mesela olay çıkartmak isteyen insanlar oluyor. Ama bakıyorsun sorsan hiç bilmiyor evrim teorisini.
Tabii.
Evrimin açıyla ilgili bilimsel olarak ne gibi açıkları var ve neden evrim teorisi yanlış bu konuyla alakalı hiçbir bilgisi yok.
Tabii.
Çok cahil. Öğrenirse ama ne olacak? Şifa olacak.
Tabii.
Nur gibi Müslüman olacak.
Tabii.
Devlete, millete, dünyaya, insanlığa her şeye faydalı değil mi? Böyle neresine baksan nur damlayan, iyilik akan bir insan olacak.
Erkek
olsun, kadın olsun inşallah.
Darwinist diktatörlük dünyaya tam hakim. Amerika'ya da hakim, Türkiye'de de var bu yani.
Tabii, İran'da var.
Devlet evet. okullarında tek yanlı okutuluyor evet. işte dedik. İran'da da böyle, Avrupa'da da böyle, Pakistan'da her yerde böyle, Mısır'da da böyle Darwinist diktatörlük var. Ve Darwinizm tek yanlı olarak okutuluyor. Amerika'da da öyle.
Evet.
Yani orada bir alternatif, yani siz isterseniz yaratılışta okulsun, öyle bir konu yok.
Tabii.
Bütün dünyaya hakim yani Darwinist diktatörlük. Yani biraz önce söylediğimiz gibi bu bir din. Bilimsel açıdan geçersiz. Ve o tek yönlü olarak yani hayatın tesadüfen ortaya çıktığı iddiası dayatılmış oluyor o zaman. Yani bu o zaman nedir bu? Yani değil mi? Bu yanlış bir şey. Çünkü sen bir inancı, üstelik yanlış olan bir inancı tek yönlü olarak dayatmış oluyorsun. Bakın dün örneğini gösterdik değil mi? Ufuk Uras çıkıyor. Samimi itirafta bulunuyor. Ben diyor namaz kılıyordum diyor, dinlerdim diyor, ailem dinlerdi diyor. Ta ki diyor liseye gelene kadar diyor.
Tabii.
Lisede diyor bana diyor bir gösterdiler diyor proteinlerin tesadüfen olduğu bir anlatıldı bana diyor. Ben bir anda diyor uyandım diyor Marksist oldum diyor komünist oldum kendisi anlatıyor. Yani
evet.
bunu çok samimi bir şekilde anlatıyor. Yani bu aslında tabii normal olarak düşünüldüğü zaman çok zararlı bir şey yani böyle. Darwinizm hangi topluma girerse girsin zarar getirir. Biz Sayın Ufuk Uras yani ben diyor onu görünce diyor hemen komünist oldum diyor. Apo da diyor.
Tabii.
Abdullah Öcalan diyor ki ben diyor lisede felsefik bunalımı yaşadım diyor. Yarı tanrı oldum diyor.
Kafayı.
Yani felsefik bunalım dediği Darwinizmle karşılaşınca diyor.
Tabii.
Bütün diyor Allah inancı her şey gitti diyor. Bir anda diyor komünist oldum diyor böyle diyor. Ondan sonra Abdullah Öcalan olabildim diyor zaten devamında da söylüyor ona.
Tabii.
Böylece Abdullah Öcalan olabildim diyor. Komünistlerin içinden de terörist olanlar çıkıyor doğal
evet.
olarak. Yani komünistlerin hepsi teröristtir demiyoruz.
Tabii.
Ama komünizm şiddetin temeli olan bir ideolojidir. Yani komünizme inanan birisi mutlaka Lenin'in fikirlerine inanır. Leninizme inanan birisi mutlaka terörü şiddete savunacaktır. Kanlı devrim olmasını.
Devrimle
yani
evet,
devrim.
Ya
komünizm tabii devrimle iktidara gelecek diyecektir. Lenin iddiası o zaten.
Tabii.
Karl Marx kendiliğinden olacak diyor kanlı devrim. Devrim yani proletaryanın hakimiyeti. Bekliyorlar öyle bir şey olmuyor tabii ki. Ya o tarihin diyalektiği değil,
o zaman
iddia ettiği gibi değil tabii. Zaten öyle sınıflar arası mücadele öyle bir şey de yok. Olmaması gerekir zaten. O zaman kendinden olmayınca Lenin bunu kanlı olarak gerçekleştiriyor. Yani komünizmin temelinde ideolojide zaten bu vardır. Sen onu anlattın mı o zaman Ufuk Uras'ın dediği gibi ben diyor hemen diyor Marksist oldum diyor zaten. Önce Darwin'in sonra Marksist oldum diyor. Böyle oldum ben diyor.
Tabii.
O şaşıracak bir şey olmaz o zaman yani. Bu böyledir yani dünyada da onun için zaten komünizm en geçerli, en yaygın olan felsefe bu anlamda. Terörün kaynağı, şiddetin kaynağı olarak ve bütün dünyaya hakimiyeti var. Zaten Bediüzzaman Said Nursi bunu çok detaylı açıklıyor. Yani neler olacağını zaten o dönemde de var komünizm ve ilerisini çok detaylı anlatıyor. Bakın diyor ki maddi ünlük, ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler manevi taundur diyor. Manevi hastalık, bulaşıcı veba hastalığı ki beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazab-ı ilahiye çarptırdı. Telkin, tenkit kabiliyeti tevessül ettikçe, geliştikçe propaganda metotları o taun da bulaşıcı veba hastalığı tevessüller gelişir. Tabiyyün, maddiyün, materyalizm, darwinizm felsefesinden tevellüt eden, yani onlardan doğan, materyalizm, darwinizmden doğan bir ceryanı nemrudane, isyankar bir ceryan, Allah'a isyan eden bir nemrut küfür sistemi, gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiye, yani materyalizm vasıtasıyla intişar ederek, yayılarak, dünya çapında yayılarak kuvvet bulup, uluhiyeti Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. İşte böyle oldu. Darwinizm her tarafa hakim olunca muazzam bir komünist sistem oluştu dünya çapında. Onun için mesela PKK Fransa'dan destek görüyor, İsveç'ten destek görüyor, Danimarka'da destek görüyor, İran'da destek görüyor, Suriye'de destek görüyor. Görüyor da görüyor. Yani her tarafta dünya çapında bir komünizm felsefesi hakim yani böyle. Çünkü Darwinizm hakim. Dolayısıyla komünizm çok yaygın olarak var. Faşizm öyle değil. Faşizm hakikaten daha lokal. O da Darwinizm'e dayalı. Ama lokaldir. Neonaziler var. Birkaç yerde böyle bir faşizm şeyi vardır ama faşist mantık vardır tabii yani. Mesela PKK'da da komünist sistem hakim. Komünist bir yapılanma. Marksist, Leninist, Stalinist örgüt. Ama faşist bir mantık şeyde taşıyor var. Yani ama asıl komünizmler esas olan.
Ve onun mesela Müslümanım diyen insanlara etkisini de görüyoruz. Müslüman ülkelere etkisini de görüyoruz. Mesela Suriye'ye bakıyoruz değil mi? Orada Baas Partisi var değil mi? Komünist temelli bir parti. İnsanların yanlış bakış açısı getiren bir şey yani. Normalde Mısır'a bakıyoruz aynı. İran'a bakıyoruz aynı. Değil mi? Bütün bu yani Darwinizmin etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz. Aynı kan vahşet şeylerini onlar da uyguluyor. Mesela örgütler çıkıyor, insanlar gidiyorlar canlı bomba olarak insanları öldürebiliyorlar. Yani dinden uzaklaştıran, dini yanlış anlamaya vesile olan, değil mi? Karıştığı zaman zehir gibi yani. %90 hocamız demişti, %95'ini esir aldı demişti İslam dünyasının, Hristiyanlığın, Yahudinin her tarafta deccaliyetin Darwinizmle birlikte etkisini görüyoruz.
Tabii bu yani bilimsel kanun gibi aynı sebeplerle hep aynı sonuçlar oluşuyor. Evet. Yani sırf Türkiye'ye has bir şey değil bu. Mısır'da Darwinizm okutuluyor. Mısır'da Nasır döneminde Marksizm hakim, Arap sosyalizmi dedikleri işte müthiş bir diktatörlük, baskı rejimi, insanlar öldürülüyor. Müslüman ülkeler bunlar. Filistin'de yine Darwinizm okutuluyor. George Habbas çıkıyor işte evet. O dönem Marksizm hakim oluyor. Filistin Kurtuluş Örgütü, ondan sonra Filistin Halk Kurtuluş Teşkilatı hepsi Marksist bir yapılanma. Orada Marksizm hakim oluyor. Kaddafi dönemi Baas Partisi mentaliteli Arap sosyalizmi ve aşırı Arap milliyetçiliğiyle birleşiyor. Yine Marksizm hakim oluyor. Suriye'de Marksizm hakim oluyor. Kaddafi rejiminde Marksizm hakim oluyor. Siz Darwinizm okutursanız bu olur yani. Bu şey edecek bir şey değil. Kapitalizm de temelde çok büyük farklı. O da bireyler arası çatışma diye bir sistem getirir. Yani ekonomik yönden bir farklılık vardır ama komünist sistemin mantığı her yerde vardır.
Var, tabii. İran'da diyalektik mesela bunlar mantığı, enteresan evet. Örnek. İslam Cumhuriyeti olarak geçiyor. Herkes Müslüman olarak yani yönetimin tamamen Müslümanları destekleyeceği halini beklerken komünist Suriye Partisi'ni destekliyor. Baas Partisi'ni destekliyor. Çin'e destek veriyor tabii. O taraftan. Rusya ile ittifak halinde. Yani bir Şangay bloku, komünist blok. Onun bir mensubu olduğunu görüyorsunuz ve devrimle zaten iktidara geliyor. Devrim komünizmde olur ve yönetimin, tavrın ülkedeki, dünyadaki konumuna baktığında komünistlerin yanında yer aldığını görüyorsun.
Evet.
Müslümanların yanında değil bu anlamda. Komünistlerin yanında olmuş oluyor ve komünist bir düzen hakim olmuş oluyor. Ve bakıyorsun orada yine Darwinizm eğitimi ta ilkokuldan beri başlayan ve yüksek lisansa kadar devam eden her yerinde zaten olduğunu görüyorsun.
Evet. Tabii.
Demek ki Darwinizm nereye bulaşsa orada komünizme çıkan, insanları dinsizliğe götüren ve daha da böyle ilerilere götüren terörizme ve katliamlara yol açan bir durumun içerisine sokmuş.
Ve toplumun olarak. Genel yapısını da bozuyor. Çünkü komünizm esas olarak aile kurumuna karşı zaten. Evet. Bir aile kurumunun olmadığı bir toplumda zaten o toplumun dağılması, birliklerini sağlaması çok zor. Yani biz komünist söylemlere baktığımızda, kendi internet sitelerine, işte komünist manifestoya baktığımızda hep aile kurumuyla ilgili karşı olduklarına dair ifadeler görüyoruz. Engels de kendi yazılarında bahsediyor bundan. Aile kurumunun ortadan kaldırılması gerektiğine dair. Zaten komünist sistemde hep böyle çocuklar yetiştirmek üzere kreşlere verilir. O mantıkta genelde davranmışlardır. Aile kurumunun olmaması, yani şimdi diyorlar ya mesela işte dönün evinize bir sıcak çorba, annenizin yanına dönün, evlenin filan. Hani bu mantıklarla ikna edeceklerini zannediyorlar. Halbuki komünist ideolojiye sahip birinin bunlarla hiçbir alıp veremediği yok zaten. Aile kurumunu kafasından kaldırmış durumda. Yani anne, baba, işte eşi, çocuğu bunların peşinde değil hiçbir şekilde.
Tabii.
İstemiyor zaten böyle olmasını.
Tabii. Darwinizm nereye girse onu bozuyor. Mesela Darwinizm Türkiye'ye giriyor. Bunu görüyor Atatürk değil mi? Sait Nursi Hazretleri Atatürk değil mi? Komünizm nerede görürse ezilmelidir diyor. Tabii, neden? Çünkü aile kurumunu bozuyor dediğin gibi. Onun dışında Allah'ın yüceliğini ortadan kaldırmaya çalışan sistem Allah'a karşı yanlış, Allah'ın yüceliğini anlamayan, kadrini hakkıyla takdir edemeyen insan zaten Allah korkusu olmayan insan her şeyi yapar.
Tabii.
Bir sınırı yok ki. Allah korkusu olan insan Allah'ın sınırlarını, o güzel ahlakını her yerde uygulamaya çalışır. Değil mi? Hiç kimse kimseye kötülük yapmaz, hırsızlık yapmaz. Allah'ın koyduğu sınırlar içinde yaşar. Ama bir bakıyoruz biz kendi toplumumuza bakıyoruz. Darwinizm girdiği için komünizm bilinç altında bile girdiği yerleri darmadağın ettiğini görüyoruz. Müslümanları ne hale getirdiğini görüyoruz. Müslümanların televizyona çıkıp ilahiyat bitirip Darwinizm'e inandığını görüyoruz. Nasıl güçlü bir etkisi olduğunu net bir şekilde görüyoruz aslında.
Evet, aslında o yani Türkiye'nin 1980'lerde özellikle komünizmin etkisini çok yoğun hissedildiği yıllardaki durumuyla ilgili yani şu andaki kuşağın, şu andaki gençlerin biraz bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Çünkü o ortamı daha iyi yakından anlarlarsa, öğrenirlerse yani komünizmin, darvinizmin nasıl bir zarar getirdiğini Türk toplumunda, o zamanın işte çatışmaları, gençler arasındaki çatışmalar, toplumdaki genel asayişin bozulması, yani bunlara nasıl yansıdığını çok daha iyi anlayabilirler. Yani bunların üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi ama tabii çabuk unutuluyor bunlar. Türkiye bu dönemi çabuk atlattı. Hocamızın da vesilesiyle yani fikri çalışmalarının tabii bunda çok büyük rolü var. İnsanlar bu akıma çok fazla kapılmadan bunu uzaklaştırdılar. Tabii. Ama işte hala tabii ülkemizin güneydoğusunda bu devam eden bir sistem. Tabii. Orada halkı bu şekilde yani, ezmeye çalışıyorlar. Evet. Biz de buna karşı zaten bir tedbir alma, bir çözüm meydana getirme için gayretteyiz.
Girsinler baksınlar Danimarka'da, Almanya'da, Fransa'da. Evrime inanmayanların oranı ezici çoğunlukta, ezici çoğunluğa evet. geldi. Yani kendi yaptıkları kamuoyu yoklamaları internette mevcut bunlar. Girip bakabilirler. Hocamızın sitelerinde de var zaten. Evet, onların evet. resimleri çekilmiş olarak yayınlanmış. Evrime inanıyorum, inanmıyorum diyor. İnanmıyorum çizgisi bu kadar. Evet. İnanıyorum çizgisi şu kadar böyle.
Sadece şu var. Yani onlara sorulduğunda evet evrime inanmıyoruz diyorlar da. Yaşam sorulmadan da onların bunu dile getiren, bu konuda görüş beyan eden, özellikle hani sözü dinlenir kimselerin, işte böyle bir titri olan, bir ünvanı olan kimselerin de bunu çıkıp söylemesi çok daha etkili olur tabii. Yoksa sorulduğunda herkes bunu söylüyor evet. Ama tabii. demin bahsettiğin o darwinist diktatörün etkisiyle biraz da söylemede çekinme olabiliyor. Özellikle hani üniversitelerde işte akademik kariyer içerisinde olan insanlarda. Biz bu çekinceyi görüyoruz yani.
Ali Demirsoy'un evet. arkadaşı bile ya Ali ben bu evrim teorisini anlatıyorum ama hala anlamadım diyor dediğine göre. Ama sen bunu tabii dışarıda ama sen baktığında aa evrim tabii ki hakikat diye anlatan adam. Evet. Samimi ortamda zaten hocamız söylemişti. Samimi bir ortamda iki yani bir yakalım konuştuğunda evrimi hakikaten kabul eden bir kişi bile yoktur demişti. Evet. Herkes reddeder.
Yani mesela bizde Margulis var. Lim Margulis dünyanın en öne gelen evrimcilerinden. Hepsinin ağa babalarından yani böyle. Onun kitapları. O End of Symbiosis hikayesini ilk ortaya atan o. Hı. Ama kadın sonra zaten onun yalan olduğunu bakın nasıl açıklıyor. Discover dergisine verdiği demeç bu. Carl Sagan'ın da eski eşi ünlü bir ateist Carl Sagan'da. Lim Margulis de profesör Massachusetts Üniversitesi'nde yani vefat etti de orada Massachusetts Üniversitesi'nde evrimci biyolog ve yer bilimleri departmanındaydı. Discover dergisine konuşuyor. 2009 yılında Roma'daydı. O toplantıda o da vardı. O zaman o toplantıdaydı. Bakın diyor ki doğal seleksiyon bir şey yaratamaz diyor. Çok net ifadesi. Rastgele mutasyonların birikmesinin yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu bize tekrar tekrar öğretildi. Ben de diyor Darwin'in eğitimden geçtim. Herkes bunu söylüyordu diyor. Darwin, rastgele mutasyonlarla evrim olduğu diyor. Ve ben aksini ispatlayan delilleri görene kadar bunlara inandım. Kim gösterdi o delilleri? Sayın Adnan Oktar. Tabii. Devam ediyor. Aslında yapılan araştırmalarda sadece bir popülasyon içinde birçok ileri geri varyasyondu. Bunlar sadece varyasyon diyor. Evrim, mutasyonun evrim faydalı olması diye bir şey söz konusu değil. Farklı zaten var olan yani. Genlerin değişik kombinasyonu. Bakın çok net açıklıyor. Sonra hop birdenbire yeni bir tür. Birdenbire çıkıyor diyor türler diyor. Evrimleşerek değil. Fosil kayıtlarında kademe kademe bir değişim yoktur. Tabii. Evrim yoktur diyor fosil kayıtlarına göre. Yaratılışçıların doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı. Şimdi cümleyi doğru kuruyoruz. Sayın Adnan Oktar'ın doğal seleksiyonun yeni türlerin evrimi için bir mekanizma olamayacağı konusundaki eleştirileri haklı diyor. Evet. Kim söylüyor? Lin Margulis. Lin Margulis dünyanın en öne gelen evrimcilerine Endosimbiyoz kitabı işte bütün kitaplar birçok kitabı olan bir profesör evrimci biyolog. Ne evet. diyor? Yaratılışlar haklı diyor. Kim haklı? Sayın Adnan Oktar. Başka zaten kimse yok. Dedikleri doğru diyor bilimsel olarak. Bize böyle öğretildi diyor. Bir bakıyoruz diyor türler birdenbire ortaya çıkıyor. Öyle mutasyon falan öyle bir şey yok. Varyasyon diyor onlar da zaten. İleri geri varyasyon.
Yani bu ne demek? Allah yarattı demek. Evet. Yani bir İman genin çıkadı. Kaynağı, yeni bir genin kaynağı. Mesela insandaki solunumla ilgili mesela hemoglobinin kaynağı veya gözdeki bir kristalinin kaynağı veya bitkideki bir fotosistemin veya ubiquinin kaynağı. Yalnızca onun yaratılması orada halk edilmesi, bir anda var olmasıyla oluyor. Hiçbir zaman hiçbir DNA'daki, bir canlıdaki DNA'daki harflerin rastgele değişmesiyle bambaşka yeni bir gen, organel hiçbir zaman oluşmuyor. Bu da evrimi yıkıyor. Lin Margulis'in söylediği de o. bize yani öğretilen böyle olması gerektiğiydi. Ama böyle bir şeyin biz pratikte olabilirliğini hiçbir zaman görmedik. Aniden ortaya çıkan türler gördük. Ki yani laboratuvarda DNA'larını incelediğinde canlıların aniden ortaya çıkmış, yavaş yavaş değil, aniden ortaya çıkmış komple genler, kromozomlar. Yani çok yüklü miktarda dev kromozomları aniden görüyorsun. Geri dönüp baktığında fosilleri inceliyorsun. Onlar da aynı. Hiçbir zaman bir canlı başka bir canlıya yavaş yavaş gelişen bir şekile sahip olmuyor. Aniden o tür, aniden o tür, aniden o tür. Evet. İşte bu doğallığın yaratması. İnşallah. Başka bir şey değil inşallah.
Yani, birçok itiraf yani birçok bilimsel verileri zaten görüyorlar. Gördükten sonra mesela sanayi devrimi kelebekleri o konuda mesela söylemişler. Ve bunların da sahtekarlık olduğunu da mesela çünkü ellerinde hiçbir delil olmadığı için önceden yapılan delilleri de tam irdeleyemedikleri için belki daha öncekiler ama daha sonra bilimsel bütün yani artık her şey göz önüne çıkınca değil mi teknolojinin de gelişimiyle artık bunlar saklanamaz hale gelince artık yapacakları hiçbir şey kalmadı. Yani kimse diyemiyor ki sanayi devrimi kelebekleri işte vardır diye. Bir bakıyorlar oradaki sahtekarlığı net bir şekilde anlayabiliyorlar. Termodinamiğin ikinci kanunu ortaya çıkıyor. Değil mi? Bütün bilim adamlarını kabul ettiği artık bir şey diyemiyorlar. Le Chatelier prensibi ortaya çıkıyor. Değil mi? Kanun olarak, bilimin kanunları olarak. Bunlara artık cevap veremiyorlar. Bakın diyor ki, bunlardan biri Jerry Coyne diyor ki, gerçeği yani gerçeği öğrendiğimde, yani benekli kelebekler sahtekarlığı vardı sanayi devrimi. Verdiğim tepki 6 yaşındayken Noel hediyelerimi Noel babanın değil de babamın getirdiğini öğrendiğimde yaşadığım ümitsizlik duygusu oldu diyor. Net bir şekilde. Ya, o kadar elinden alınmış gibi. Ama bunu normal adam ciddi olarak bildiği için bu bir bilim adamı kendisi. Bunu o şekilde ona şey yapıldıkları için ama gerçeği öğrendiği zaman tamamen olaydan net bir şekilde görebiliyorlar. İşte hocamızın yaptığı da bu. Onların göremediği bu gerçeği bilim dergilerinin arasında sıkıştırdıkları ve geçiştirdikleri, üstünü kapadıkları, fosilleri saklamışlardı ya, yıllar 70 sene boyunca fosilleri depolara kaldırmışlar, kimseye göstermiyorlar. Ama hocamız ortaya çıkıp da bunları ortaya koyunca gerçekten bilim adamları da artık, saygın bilim adamları da bunları kabul ediyor. Saygın her insan bu delilleri kabul eder. Ancak ideolojisi olan ve gerçekten kötü niyetli insanlar bunu kabul edemez. Bunu bütün herkes için söylüyorum. Ben dahil, bütün bilim adamları, bütün köşe yazarları, bütün gazeteciler de, ve televizyoncular dahil. Bu gerçeklere bakın. Eğer bu gerçeklerde eğer herhangi bir şeyiniz varsa o zaman deyin ki bakın kardeşim sizin söylediğiniz şey şu şu şu şu şu veriler yanlıştır. Siz doğru söylemiyorsunuz dedim. Ama doğruysa da mutlaka bunları insanlığa anlatın. Sonra çok büyük bir utanç olacak sizin için. Bunu yapmamanızın şeyi. Şu anda elinizde bu imkan varken yapın. Hocamız geliyor, ileride yapamayacaksınız daha.
Şimdi bakın, Lynn Margulis burada oturuyor. Lynn Margulis'in olduğu toplantı. Dünyanın en ünlü evrimcileri var. Bakın burada Alison Sober var mesela. Bilim biyoloji felsefesi yazarı, evrim felsefesinin yazarı. Ondan sonra buradakilerin hepsi Oxford Üniversitesi'nden, Amerika'dan arkada oturanlar. Dünyanın en ünlü evrimcileri Lynn Margulis de bir sıra arkada oturuyor, şurada oturuyor. Ve bütün salonda evrimci dolu, papalık, Vatikan'ın düzenlediği bir toplantı. Papa'nın organizasyonu yani bu. Bakın, ben dedim Oktar Babu'na, Harun Yahya'yı temsil ediyorum dedim. Zaten şu anda suratlarda herkesin rengi attı böyle.
Şoka gitti.
Şey baygınlık geçiriyor orada. Douglas Fitzman var kürsüde, birazdan göreceğiz. Gerçekten bembeyaz oldu adam. Yani dedim eğer şimdi düşecek, bayılacak falansa, yani ne yaparız falan diye bir şey oldu böyle. 300 kitabı var diyorum ve Yaralış Atlası diyorum. 2009 yılında bu. Hakikaten hepsine gitmişti Yaralış Atlası. Sonra söylediler. Biz Yaralış Atlası'yla Reuters'le röportaj yapıyorduk dışarıda. Bütün yanımızdan geçenler benlere var, benlere var diye geliyorlardı yanımıza böyle hepsi. Maşallah. Önce bir hipotezin prensibini ortaya atarsınız. Bilim teorisi böyle işler. Eğer gözlemlerle ve deneylerle doğrulanırsa bu bilimsel bir teori olur. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Bakın hemen sözümü kesiyor. Hemen sözümü kesiyor çünkü anladı. Neden? Harun Yahya'nın temsilcisi gelmiş buraya. Ne yapacak?
Bitti.
Bitti. Bu toplantı bitti. Bütün tuzağımız, bütün tuzağımız bitti anlamında. Konuşmacılar bazı iddialarda bulundular. Fakat buna bilimsel delillerle desteklenmediler. Örneğin, eğer evrim doğruysa hemen yine sözümü kesiyor. Darwin'e göre yavaş yavaş değişikliklerle türler arası evrimleşme oldu. O zaman ara geçiş formları görmemiz lazım. Evet. İşte evrim gerçek olsa ne der bu?
Göster.
Ara geçiş formu mu istiyorsunuz? Buyurun der. Milyonlarca var. Alın size böyle yığması lazım. Şimdi dünyanın en evrimcileri toplanmış. Bir tane fosil gösteremiyorlar. Ben diyorum ki ara geçiş formu var mı naçizane yani böyle? Gösterebiliyor musunuz bize? Pardon. Ara geçiş formları görmemiz lazım. Bana ara geçiş formları gösterebilir misiniz? Örneğin tek kanatlı, biraz kanatlı, biraz daha fazla kanatlı değil mi? Onlar da kanadın birdenbire ortaya çıktığını iddia etmiyor.
Tabii, yavaş
yavaş, yavaş tesadüfen gelişti diyor. O zaman fosilde gösterecek bunu. Başka bir yolu yok. Eğer fosil gösteremiyorsa evrim yok demektir zaten. Yani evrimin tek kanıtı diyor Charles Darwin, fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Evet. Bu kadar. Bakın siz diyor kuralları çiğnediniz, sorunuz cevaplanmayacak diyor.
Çünkü cevap
siz nasıl
yok.
Evrime karşı çıkarsınız diyor. Burada diyor bizim evrime karşı çıkacak kimse olmaz diyor burada diyor. Biz evrim konferansı yaptık burada diyor. Siz kuralları çiğnediniz diyor evrime karşı çıkmak. Evrime karşı çıkmak. Ben sadece ara geçiş formu gösterir misiniz dedim.
Kendi klanlarını toplamışlar.
Tiktaalik, Rozea ve Arkeopiterik diyorum. Ara geçiş formları değil. Çünkü hakikaten biri sahtekarlık, biri de normal soyu tükenmiş bir canlı. O da kuş. Arkeopteryx mükemmel bir kuş zaten. Ve bakın şimdi dünyanın en ünlü 3 evrimcisinden biri Douglas Futuma. Yine ilk 3'te olan Francisco Ayala. Bir de Richard Dawkins vardır bu kadar ünlü. 3 tanesinden 2 tanesi kürsüde. Şimdi bakın ne oluyor? Douglas Futuma bembeyaz bakın. Nasıl bakıyor? Burada. O da ona bakıyor. Ne yapacağız Douglas gibi böyle. Bakın şimdi. Ve koskoca Douglas bakın. Futuma kaçtı. O da arkasından bakıyor. Beni yalnız nasıl bırakırsın diye.
Kaçırttın diye o da sana hareket.
Bakın. Kuralları çiğniyorsunuz diyor bana.
Soru soruyorsun.
Hayır burası zaten bölümün adı Scientific Discussion. Bilimsel sert tartışma işte bölümü. Yani. Sorusu olan var mı diye çağırıyorlar oraya. Soru sormaya zaten. Sen istediğini söylüyorsun. Bir de bilimsel tartışma. Yani illa soru da değil. Fikrini söyleyebilirsin yani tabii. Böyle. Q&A session demiyor. Yani o soru sorma, soru cevap Q&A session'dır adı. Bu Scientific Discussion bölümü. Sen diyebilirsin ki filanca konuşmacı şunu bütün dünya toplantılarında böyle olur. Uluslararası toplantılarda, bilimsel toplantılarda birinin söylediğine sen bilimsel deliller itiraz edebilirsin. Kiminki doğruysa o kabul edilir. Kimse sinirlenmez. Niye sinirleniyorlar burada? Çünkü ideoloji dinleri adamları. Ve ben bir soru sordum. Bana ara geçiş formu gösterir misiniz dedim. Varsa gösterir zaten. Tamam der kardeşim buyur der. Ara geçiş formu mu yok yani. Diyebilmeli değil mi? Diyemiyor.
Haklı olan insan.
Tabii. Bak diyorum bilimsel tartışma bu. Hayır diyor cevap. Ve durdurun diyor, susturun diyor, mikrofonunu alın diyor. Bu da okulun dekanı.
Yazık.
Roma İlahiyat Fakültesinin dekanı yani Papa'nın oradaki sorumlu elemanı. Ve kardinaller, açılışta zaten kardinaller vardı orada. Onlar açtı. Yani papalık organize ediyor bunu. Dünyanın en ünlü ateistlerini ve darwinistlerini getirmişler. Yaratılışçıları, yaratılışa inananları, delil getirenleri konuşturmuyorlar. Evet, bakın şimdi. Pardon. Siz de konuşmacı değilsiniz. Ya ben diyorum doğru konuşmacı değilim. Soru soruyorum. Zaten Scientific Discussion bölümü.
En son mikrofonu aldı.
Evet, mikrofonu despotluk alıyor.
Despotluk bu işte. Yani.
Evet. Nedir bu? Darwinist diktatörlük işte.
Tabii, konuşma.
Ama ne oldu? Bütün dünyaya haber oldu bu. Onu hesap etmediler. Çünkü niye? Cihat vardı orada. Kamerayla çekim yapmış. Aklına gelmedi o. Biz hocamız, elhamdülillah hocamız yetiştirdi bizi. Değil mi?
Tabii,
orada tabii zannettiler ki o konuşma orada tarihe karışacak olacak. Orada böyle. Kimse derden herkes evrimci. Kim kime söyler ki bunu?
Tabii.
Bir tane kendi kameraları var. Onunla çekim yapıyorlar. Ondan sonra o basın da zaten onlardan yana orada olan yani, basında.
Nasıl olsa dışarı sızmaz yani,
dışarı sızmayacak. Ama ne oldu? Reuters, Associated Press haber yaptı bunu. Onları destekleyecek bir tane haber çıkmadı. Bütün dünyada haber oldu. Allah onlar tuzak kurdular diyor.
Evet, inşallah.
Allah da bir tuzak kurdu diyor. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.
İnşallah.
Hocamız bize gidin demişti evet. Orada. Gönderdi.
Mücadele böyle
tabii,
oluyor yani.
İnşallah. Mücadele, fikren.
Evet,
tek bir hareket ya. Yani bir şey yok. Yani Ne oldu kardeşim? Bir şey mi dedik yani? Ara geç formu gösterin derken o oradan kaçtı, bu buraya gitti, mikrofonu aldılar. Şudur budur yani.
Şimdi biz hak olanı anlatıyoruz inşallah. Allah'ın varlığını anlatıyoruz. Elim tövbesi de batıl olan. Allah ne buyuruyor? İsra suresi 82. ayet-i kerimede şeytan Allah'a sınırım. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur buyuruyor inşallah. Elim teorisi de zaten ileride göreceğiz birkaç sene içerisinde tamamen fikri olarak da yeryüzünden silinmiş olduğunu ve inşallah İslam ahlakının o güzelliğinin tüm dünyaya barışı, bolluğu, bereketi getirdiğini göreceğiz inşallah. Bugünkü yayınımızı burada bitirelim. Yeni yayınlarda tekrar görüşmek üzere inşallah.